Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu helalleşme hesaplaşma işinden biraz hareketle aslında iktidar cenahında nasıl bir helalleşme hesaplaşma yapıldığını anlattım ve bunun gerçek bir hesaplaşma olmadığını, sadece bir kurtarma yazılısı anlamı taşıdığını söyledikten sonra biz zamanında çok uyardık demenin kimseye bir faydası olmadığını, asıl olanın bunun karşılığında ne yaptığınız olduğunu göstermek bulunduğunu anlattım. O yayın şu anda unsalonu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere başlayacağız. Sizden ricam sosyal medyada lütfen paylaşın. Çağırın diğer dostları da. Ne var ne yok onun üzerinde konuşalım. Önce şöyle başlamak istiyorum ya da onu biraz ileri bırakalım. Çünkü yayına geç katılanlar olacak, onlar için tekrarlamak gerekmesin en azından. Bugün gazetelerdeki bana kalırsa en ilginç haber, aslında ilginçliği de kalmadı da haberin. Daha önce konuştuğumuz gibi hani doların yeni bir rekor kırması yenilik kavramını yerle bir ediyor sürekli olarak. Çünkü bir şey değişmiyor şu dakika itibariyle, hatta hemen bakalım. 10 lira 36 kuruşa düşmüş durumda. Yayın sırasında, ilk yayın sırasında 10 lira 45 kuruşu görmüştü. 9 kuruşluk bir gevşeme var. Yalnız burada şunu pas geçmeyin. Yarın Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun yapacağı toplantı öncesinde piyasa tabiriyle satın aldığı bir gelişme var. Burada geçen hafta da konuşmuştuk zaten bunu. Hatta ben tahmin olarak da size şunu iletmiştim. Bence Kasım ayında 100, Aralık ayında 100 bas puanlık iki tane indirim daha olacak. Yani faizi %12'ye çekmek için çabalıyorlar şu dakika itibariyle. Bu noktaya kadar getirecekler. Ve şimdi böyle düşünüldüğü zaman yine dün sabah anlatmaya çalıştığım gibi bu ekonomik açıdan son derece aptalca, adını doğru koyalım, son derece aptalca bir iş. Çünkü yatırım araçları arasındaki dengesizliği artırıyorsunuz siz ve dövize kaçışı doğrudan siz sağlıyorsunuz aslında devlet eliyle ve bir yandan çıkıp diyorsunuz ki biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Bu da çok büyük bir balon. Çünkü bu yöntemle Türkiye'de sadece kurdan kaynaklanan insanların zenginleşmesine yol açıyorsunuz. Yani havaalanlarında, teleferiklerde, otoyollarda geçiş garantisi alan insanların euroyla, dolarla yaptıkları bu ileri dönük yatırımların karşılığını almasını sağlıyorsunuz. Bir yandan Türkiye'de emlak balonu şiştikçe şişiyor ki bunun patlaması çok ağır olur. Herkese şunu hatırlatmak isterim yeri gelmişken. Aslında dünkü yayında konuşacaktık ama yayın çok içeriği dolu olunca bunu bir yere sıkıştırmak istemedim. Bakın 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayan mortgage krizi tam da böyle bir döneme işaret ediyordu. Şu anda emlak piyasası çok şişmiş durumda Türkiye'de. Bununla ilgili haber teber eskiden yapılırdı. Şu anda yapılmıyor da zaten. Bir takım emlak haberleri yapan insanlar doğrudan emlakçı oldu bu arada. O da hani bizim medyamızın kusura bakmayın ama başka türlü tabir edilemez borombok bir hale gelmesini gösteriyor bize, hepimize. Emlak haberi yok, çok fazla şişmiyor. Daha çok emlak reklamı yapılıyor medyada, yani konvansiyonel medyada. Ve insanlar bunu söylemiyorlar. Şu anda kredi karşılığı alınan evler tıpkı mortgage krizinde olduğu gibi bankaların elinde patlama riskiyle karşı karşıya. İki, kendi paralarıyla bu emlaka yatırım yapmış olan insanlar aslında paralarının değerini artırdılar. Doğrudur. Ama bir yandan Türkiye'de çok geniş bir konut piyasası var. Yani sürekli olarak kentlerde, İstanbul'da düşünün işte, yani eğer büyük kentlerden bahsedeceksek Ankara için de geçerli aynı şey. Şehrin güneyine bakan tarafta Ankara'da, yani işte Oran sitesinden çıkın Çayyolu'na doğru ilerleyin. Ohat üzerinde ormana, İncek Ormanı'na doğru Ahlatlı Bel'e dönük bölümde. İstanbul'da şehrin artık Edirne'ye doğru tarafında adım atsanız inşaatla karşılaşıyorsunuz. Kim alacak bunları? Yani insanlar satın alacak ki onlar değerini bulsun, değil mi? Ama eğer siz şunu yapıyorsanız, yani dövizi çok şişirdiğiniz zaman insanlar emlak almaktan vazgeçerlerse, bir, inşaat maliyetinin daha altında satmak zorunda kalınabilir. İki, banka kredileriyle inşaat firmaları onları yaptığı için tıpkı 2008'deki mortgage krizi gibi gerçekten bir ters dönüşüm yaşanabilir. Yani bankalar yüz binlerce ev sahibi olabilir. O evler hiçbir işe yaramaz. O yüzden hani bizde bunun da gözden kaçırıldığını düşünüyorum ben. Maalesef ekonomistler nasıl değerlendiriyor? Vallahi 3-5 kişi bağıra bağıra dertlerini anlatmaya çalışıyor. Yırtına yırtına. Ya kardeşim yapmayın, bakın bu aptallıktır. Ne olur buna su taşımayın bu değirmeni siz dedi. Ama dinleyen var mı sorusunun cevabı? Maalesef hayır. O yüzden hani bugün ekonomi haberlerinin yer alması ilginç. İlginç bir haber, Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında Mersin limanından bir kokain operasyonu haberi var. Yani ne oldu burada, bak bir de muz devi çıktı altından falan gibi inceden bir sopa göstermece başlıyor. Bu tahmin ettiğimiz, burada öngördüğümüz bir şey. Bu hesaplaşma yapılacak kardeşim. 4.9 ton kokainin Kolombiya'dan yola çıkıp Türkiye'ye Mersin Limanı'na geleceğini biliyoruz. Bununla ilgili her şey belli. Sedat Peker konteyner numarası yayınlıyor. Gerçi yanlış yayınlamış. Oradaki harf ve rakamda fazlalık varmış galiba. Öyle. Hepimiz bir yandan da hani puantaj uzmanı olmak zorundayız sanki. Böyle abanıyorlar üstümüze. Ama Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında bu haberin çıkması ilginç. Onun dışında diğer ilginç haberler. Yine Gazete Duvar'dan ilginç bir haber okuyacağım size birazdan. Pencerenin bugün manşeti, ekonomi olmasa da kurlar şaha kalktı. Çeyrek altın 1000 lira 9 kuruş, dolar 10 lira 44 kuruş, euro 11 lira 86 kuruş. Dün gördüğü tarihi zirveler. Şu dakika itibariyle de euro 11 lira 73 kuruş, dolar da 10 lira 36 kuruştan işlem görüyor serbest piyasada. Onu hemen belirtelim. Hakikaten acayip bir şey. Yani altının gramı 0.66 seviyesinde. Çok yüksek ya, çok yüksek. Yani bunun karşılığında yapılabilecek şey ekonomik anlamda belli. Ekonomi camiasının yapması gereken belli. Ama yapabilir mi? Mümkün değil. Niye? O insanlar oraya ekonomist olarak oturtulmuyor ki. Birinin talimatıyla gönderiliyor. Ve o talimatı veren kişi de ekonomist olduğunu zannediyor. Alakası yok. Bak bir daha söylüyorum. 6 yılda 5000 kere söylemişimdir. Uzak yakın alakası yok. Leblebi kadar, nohut kadar anlamıyor ekonomiden. Halimiz de bu ondan sonra işte. Lütfü Elvan'ın da fotoğrafını basarak bu haberi paylaşmış Gazete Pencere ve demiş ki Türk lirası serbest düşüşte. Dün gün boyu gözler döviz kurlarını gösteren tablolardaydı. Fiyatlar an be an değişti. Akşam saatlerinde tarihi zirveler görüldü. Çeyrek altın psikolojik sınır olan 1000 liraya geçti. Ya biz de psikolojik almadı. Hep beraber delirdik. O yüzden psikolojik sınır diye bir şey yok. Rahat olun o konuda. Öbür tarafa geçtik, rahatladık. Dolar yeni bir tarihi rekora imza attı ki bence saçma bir cümle. 10 lira 44 kuruş. Keza Euro'da da rekor 11 lira 86 kuruş olarak kayda geçti. Türk lirası sadece bir gün içinde %2'nin üzerinde değer kaybetti. Ekonomi yönetimindense gelişmelere ilişkin kaygı gösteren bir açıklama yapılmadı. Ekonomistler bu durumu saldım çayıra, Mevlam kayıra diye yorumladı. Lütfü Elvan'a sorarsanız vallahi bir şey yok. Hani ne oluyor, ne bitiyor sorusunun cevabı yok. Bugün ya çok acayip bir şey ya. Türkiye Gazetesi'nde bugün bir haber var. Hani Türkiye Gazetesi'ni burada okumuyorum ama Türkiye Gazetesi'nde bir haber var. Bence gözden kaçırılmaması gereken bir haber. Küçücük bir haber ama önemli bir haber. Ebru Karatos'un yapmış haberi. Onun da adını analım burada. Haber çok araklanacak çünkü bu yayında duyulduktan sonra. Biliyorsunuz böyle bir tarz var. Yayından alıp mesela buradan. Bu yayından bir kelime bahsetmeden oturup köşe yazısı yazıyor adam. Çok rahat rahat yazıyor. Analiz yapıyor falan. Kasıyor, kösüyor. Kendi bilgisini zerre kadar koymuyor. Yani bizim burada konuştuğumuz konular tabii ki Türkiye'yi ilgilendiren konular. Başkaları da yazacak elbette. Ama burada senin fikri derinliğine kadar verdiğin önemli. Buradaki cümleleri olduğu gibi alıp bir yazı yazıyorsan o ayıptır en basit ifadesiyle. Bakın mesela bugün ilk yayında da kullandım ya. Sevgili Murat Sevinç şahane bir yazı yazmış. Bir anayasa hukukçusu olarak bu helalleşme hikayesi üzerine çok güzel bir yazı yazmış. Diken de mutlaka okuyun derim. Hakikaten çok böyle nitelikli ve değerli bir yazı. Orada bir anı anlatıyor mesela. Bir akademisyenle hem de böyle kerli ferli bir akademisyenle ilgili onu yazın derim kafanızın bir yerine. Ebru Karatos'un haberi Temel Karamollaoğlu'yla Tayyip Erdoğan arasında sarayda yapılan görüşmeye ilişkin. Yani içeriden bir haber. Birebir bir görüşme. İçeriden bir haber yapmış. Erdoğan çok acayip bir şey söylüyor orada. Diyor ki Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Hangi açıklamalar? Hani diyordu ya ekonomide dört dörtlük böyle görüyor diye. Çok acayip bir haber, bunu yazın bir kenara. Temel Bey'in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Burada tek doğru olan 50+1 açıklaması. Onu söyledim diyor. Ne diyordu 50+1? Hani mahsurlu olduğunu anladık işte. O zaman bu kadar sıkı bağlanmamamız gerekirdi falan filan. Onun farkına vardık. O doğru diyor. Onun dışında söylediklerin hepsi yalan diyor. Bunun dışındaki açıklamalarından dolayı maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede iki kişiydik diyor. Hatırlatıyor. Yani diyor ki sadece Temel Bey ve ben vardım. Onun söylediği yalan diyorsam yalandır. Ağanın lafı üzerine laf olmaz. Ama Temel Bey yaptı açıklamayı. Değil mi? O Nergis'in, Nergis Demirkaya'nın haberiydi galiba. Duvarda çıkmış haberdi. Orada ne diyordu? Her şeyi dört dörtlük görüyor. Ve yetmiyor, Erdoğan ek yapıyor. Diyor ki iadeyi ziyaret düşünüyordum ancak bu sakıt oldu. Sakıt mı oldu? Ha, yani geçersiz diyor. Artık olmaz, sakata bindi o iş diyor. Yani gitmeyeceğim diyor. Bundan sonra diyor ne cenazeme ne cenazene diyor. Yok öyle demiyor da. Ama bu haber çok önemli. Bakın Türkiye Gazetesi'nde küçücük bir haber. Bu haber çok önemli. Ebru Karatos'un haberi. Vallahi gün içinde araklanacak haber bence budur. Çok çok önemli bir haber. Neden önemli? Ya yalan diyor ya söyledi. Ben diyor ekonomi dört dörtlük demedim. E o zaman bunu doğrulamanın yolu çok basit. Çıkın deyin ki ekonomi dört dörtlük değil. Hadi. Hadi ya söyleyebilirsiniz bunu. Ekonomi dört dörtlük değil. Acayip sıkıntılarımız var. Güzel haber. Hakikaten Ebru Karatos'un eline sağlık diyelim. Sağlam haber. Gazete Pencere'den başka okuyacağımız haber var mıydı? Helalleşme başka, hesaplaşma başka. Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden partisinin grup toplantısında söyledi. MHP lideri konuşmuş, geçebiliriz. Hiçbir önemi yok. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuşmuş. Bakın bu da önemli bir haber. Dün hatırlıyor musunuz? Burada yayında aslında bir gün önce de söylemiştim de. Dün biraz daha açtım o konuyu. Ben tekrarlayarak söylüyorum. Bugün bir haber merkezi çalıştırıyor olsam, geçmişte yaptığım gibi Allah yazdıysa bozsun. Bütün muhabirlerimi sadece o habere yönlendiririm. Herkesi. Kim kime ulaşabiliyorsa sadece o görüşmeye ilişkin detay almaya çalışırım. Kemal Kılıçdaroğlu'yla TOB Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu arasındaki görüşme. Çünkü Anadolu'da o işin nabzını Rıfat Bey tutar. Yani ben size bunu süreci çok iyi bilen bir gazeteci olarak anlatayım. Rıfat Bey de hayatta. Allah ömür versin. Sorabilirsiniz de kendisine. 2002 yılında biliyorsunuz o dönem çok Türkiye acayip bir karışıklık yaşadı. Neden? Kısaca anlatayım size de aklınızın bir yerinde kalsın bu. Bu önemli çünkü tarihi bu detay yalanlanamayacak bir detay. Çünkü ben de vardım. Oradaki tanıklığımla anlatacağım size. Bana bir iki dakikanızı ayırın lütfen. 2001 yılında o meşhur anayasa fırlatma krizi başladıktan sonra ardından gelen süreç biliyorsunuz hem koalisyon ortaklarında bir dağınıklık yarattı hem de aslında dönemin koalisyon başbakanı Bülent Ecevit'in Allah rahmet eylesin rahatsızlanmasıyla birlikte aslında Türkiye'de siyasal anlamda da bir açılımı beraberinde getirdi. İşte 2002 yılı 3 Kasım'ında iktidar değişti. O döneme kadar Mart ayında Türkiye'ye çağrılan dervişin Kemal Derviş'in neredeyse peygamber yetkisiyle ortaya çıkması, bürokrasiyle mücadelesi falan, çıkartılan kanunlar, bunları uzun uzun anlattım, tekrarlamayacağım. Anlatacağım hikaye başka. Tam o dönemde artık ekonomi yönetimi, yani 57. Koalisyon Hükümeti'nin, DSP, ANAP, MHP hükümetinin içinde artık tamamen yırtıldığı için işte Yüksel Yalova'nın görevden alınması, Mesut Yılmaz'ın, yani bir gün tarih yazacak onları. Mesela o telefon konuşmasına şahit olanlardan biriyim ben. Bunların hepsini tarih yazacak, yazılacak, çok rahat olun. Ama ekonomi yönetimini fiilen aslında o dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına Rıfat Bey üstlendi. Neden? Şöyle bir şey oldu. Fuat Miras, Odalar Birliği'nin efsane başkanı, şöyle çalışırdı, şöyle davranırdı beraberinde. Bu yayını izleyen Oda Borsa başkanları varsa lütfen YouTube yayınları açık, YouTube'daki chat bölümü de açık. Hatta Twitter'dan da yazabilirsiniz. İlginç ve eğlenceli bir hikaye anlatacağım size. Ama hikaye dediğime bakmayın, ben yaşadığım için birebir tanıklıkla anlatacağım. Fuat Miras şöyle çalışırdı yönetim kurulunda. Yönetim kurulu kendi istemediği bir karar almaya meyillendiği anda derdi ki tamam istifa ediyorum, ben yokum, ne yapıyorsanız yapın. Sonra yönetim kurulu üyeleri toplanır, ya yapmayın Fuat Bey aman falan der, toparlanılır ve her sene böyle çözülürdü bu hikaye. Odalar ve Borsalar Birliği'nin genelde Mayıs ayının başında yapacağı, Nisan ya da Mayıs tam hatırlamıyorum, yalan olmasın. O dönemdeki genel kurulu öncesinde durum hep bu olurdu. Fakat çok tuhaf bir şey oldu. Tam tarihi hatırlamıyorum. Ben bir haber kaynağım vasıtasıyla bir haber aldım. Bana dedi ki Odalar Birliği Başkanı değişti. Nasıl yani dedim. Yani Odalar Birliği Başkanı değişmesi ne demek biliyor musunuz? Yani Fuat Miras Odalar Birliği Başkanı'yken. Bayağı bildiğiniz darbe oldu. Kansız bir darbeyle Odalar Birliği ele geçirildi demek bu. Yani bana çok ikna edici gelmedi. Fakat kaynağım çok kesin bilgi veriyordu. Ben NTV'de o zaman muhabirim. Daha doğrusu CNBC'de çalışıyorum. NTV, CNBC beraber CNBC'ye. Habere ilişkin olarak detay alabileceğim tek kişi var benim. İkincisi yok. Çünkü bana haber kaynağın bilgiyi verirken demişti ki Yeni Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu oldu. Çok acayip. 19 sene önce yaşanıyor bu. Bak olayın tarafları hayatta. Ben başka bir kaynak vasıtasıyla Rıfat Bey'in cep telefonuna ulaştım. Hiç tanımıyorum. Kendisi de doğrulayacaktır zaten bunu. Hiç tanımıyorum. Karşılaşmışlığım yok. Bir yerde denk bile gelmedik. Aradım. Açtı. Araçta yanında bir arkadaşıyla beraber gidiyor. Dedim ki hayırlı olsun. Böyle bir durdu. Neden dedi. Ben dedim Ünsal Ünlü. Anlattım işte kendimi. CNBC muhabiriyim. NTV'de çalışıyorum falan filan. Odalar Birliği Başkanı olmuşsunuz. Nereden öğrendiniz dedi. Dedim ki haber kaynağımı açıklayamam ama yani böyle bir şeyi biliyorum. Hayırlı olsun. Evet dedi arkadaşlarım böyle bir kararı oldu. Biz dedi Odalar Birliği'nde yeni yönetim olarak görev alacağız. Fuat Miras'a ulaşmaya çalışıyorum. Mümkün değil telefonlar falan açılmıyor. Yine aynı şeyi yapmış çünkü. Klasik Ankara'da yönetim kurulu toplantısına girmiş. Ne yapıyorsanız yapın tamamdır ben gidiyorum ben yokum bakın başınızın içerisinde falan gitmiş. Arkasından hemen karar alıp ya madem bu adam istifa etti tamam kardeşim yenisini seçelim yönetim kurulu değil miyiz biz? İlk kez imzalar atılıp Fuat Miras devre dışı bırakıldı ve aynı yıl Ecevit'in hastalığıyla rahmetli Ecevit'in hastalığıyla başlayan süreçte ilk genel kurulu yapıldı ve Odalar ve Borsalar Birliği delegesinin de oylarıyla Rıfat Sarcıklıoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanı seçildi. Ardından işte Euro Chambers yani Avrupa Odalar ve Borsalar Birliği'nin başkanlığına kadar çıktı, başkan yardımcılığını yaptı. Halihazırda da başkan yardımcısı yanlış bilmiyorsam. Bu tarihi niye anlattım? Şöyle bir gelişme yaşandı. Türkiye'de koalisyonun çökmesiyle birlikte yaşanan boşlukta ekonomi yönetimi serbest kaldı. Türkiye'de ekonomiyi kim idare ediyordu biliyor musunuz? Cottarelli denen IMF'nin düz bir memuru. Ben adamın daha sonra New York'ta bürosunu gördüm. Bayağı bildiğin düz bir memur adam ya. Bayağı bildiğin memur yani. Orada bir masası var. Öğle yemeğinde çıkıyor. Klasik Amerikan polisi sabah donatıyla geliyor. Öğleyin kahvesini alıyor. Türkiye'de? Türkiye'de Kral Abdullah abi. Buraya bir geliyor. Kim nasıl karşılayacağını bilemiyor. Delirmiş durumda. Rıfat Bey o dönemde doğrudan hükümetin yarattığı boşluğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği eliyle doldurdu ve hakkını teslim etmek lazım doğruya doğru 19 sene boyunca da bu ağırlık azalmadı. Hatta o dönemde 2002-3 Kasım seçimlerine kadar fiilen ekonomiyi de yönetti aslına bakarsanız. Doğrudur bu. Yani bu tabiri hakikaten gerçek bir şey olarak görün çünkü fiilen yaşandı. Benimle birlikte gazetecilik yapan arkadaşlarımın tamamı bu sürece şahit oldu. Ben o haberi yapan insan olarak Rıfat Bey hayatta sorabilirsiniz. Ben deminki bölümü bu arada boşlukta kaldı onu da söyleyeyim. Rıfat Bey'le telefon görüşmesi yaptıktan sonra NTV'nin son dakika ekranına CNBC'ye bir ekonomi kanalı şu anda yok ama onun son dakika ekranına yazdık biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde başkan değişti. Yeni başkan Rıfat Sarcıklıoğlu diye ortalık acayip karıştı. Çünkü hiç kimsenin aklının köşesinden geçirmeyeceği bir şey. O günden sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olarak Rıfat Sarcıklıoğlu acayip bir hamle yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman 346 idi sonradan 359'a çıktı. Dün de söyledim tam sayıyı hatırlamıyorum yani yalan olacak ama Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenmiş ticaret odaları, ticaret borsaları ve sanayi odalarının tamamını ziyaret etti. Bakın tamamını diyorum. Bu 300 o zaman 46 idi 346 ziyaret olmakla kalmadı. 346 odaya çoğuna ilk kez temas edildi. Bunların aralarında çok küçük yerler var. Şırnak'ta var mesela küçücük. Nereden biliyorum? Ben de katıldım seyahatlere. Şimdi o yüzden mesela bu söyleyeceklerime hayır olmadı, öyle olmadı diyecek delikanlı bekliyorum. Erkek değil o 13 gramlık fark geç onu. Delikanlı bekliyorum. O gün fiilen ekonomi yönetimine müdahil olan Rıfat Sarcıklıoğlu sonradan o ağırlığını devam ettirdi. Hükümet değişti. İlk bölüm yani iktidarın 5 senesinde aynı ağırlık artarak korundu. Daha sonrasında kademeli olarak azaltıldı. Erdoğan'ın tavrını tarzını biliyorsunuz. Ondan sonra zaman zaman görünmez olmayı seçti Rıfat Bey. Zaman zaman ortaya çıktı, görüşmeler yaptı. Ama şu etkinlik hiç azalmadı. O 359 oda borsa ile birlikte Türkiye'nin nabzını tutma etkinliği hiç azalmadı. Çok iyi biliyorum. O seyahatler hala yapılıyor ara ara. Onlarla hala dirsek teması içinde. Zaman zaman işte genel seçimlerde, yerel seçimlerde siyasete davet edildi, girmedi. Çünkü çok iyi biliyor ki oradaki ağırlığı kendisine önerilebilecek herhangi bir ağırlığın 86 katı. Bunun farkında çok zeki bir adam. Şimdi de o yüzden ben size bas bas pazartesiden beri bağırıyorum. Bakın bu ziyaret çok önemli. Çok çok çok önemli. Çünkü orada Kemal Bey'e Rıfat Sarcıklıoğlu'nun söylediği söz bugünün Türkiye ekonomik görünümü. Bakmayın siz, hani Karamollaoğlu'yla Tayyip Erdoğan görüştü, o ona dört dörtlük dedi, öbürü ona yalan söylüyorsun dedi, 50+1 dışında sözleri doğru değil dedi falan. Hepsini geçin bunların. Hepsini, yani elinizin tersiyle itin, şu söylediğimi aklınıza sokun. Rıfat İsarcıklıoğlu şu anda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği eliyle Türkiye'de ekonominin nabzını en iyi tutan insan. Ve orada o görüşmede ne konuşulduğu, emin olun Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar yaptığı bütün ziyaretler, bütün etkinlikler, hepsi dahil en önemlilerinden bir tanesi. Çok akıllıca bir iş, çok doğru bir ziyaret, çok doğru bir ziyaret. Bakmayın TÜSİAD babalanmasına falan. Yani şunu da diyebilirsiniz lan, TÜSİAD dediğin kuruluş sonuçta işte adamın üyesi Ertuğrul Özkök. Yani bu değil mevzu. Ama Türkiye'nin nabzı orada tutulur. İş dünyasının nabzı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde. Bunu aklınızın bir yerine koyun. Haberi deminki Ebru Karatos'un haberini öyle tutun aklınızda. Hani ekonomiye dört dörtlük dedi, 9-8'lik dedi, hep beraber şıkı şıkı. Bunlara geç. Bunlar değil hikaye. Bunlar o görüşmede ne konuşuldu? Yani Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün parti grup toplantısında sözlerini biraz da böyle değerlendirin derim. Bu işi az buçuk bilen bir mahalli saz sanatçısı olarak. Siyasetten anlamam. Çok daha iyi anlayan analistler var. Oturdukları yerden şahane analiz kasıyorlar. Ben de okuyorum. Çok etkileniyorum. Çok değerli. Bazıları buradan araklanmış mesela. Olduğu gibi. Yani cümleyi çalıyor. Bari bir parçasını değiştir ya. Gazetecilik tabiriyle takla attır da çok görünmesin. Yok, hiç öyle değil. Olduğu gibi yazıyor. Burada ne konuşulduysa aynısını alıyor falan filan. Ama sureti aktan görünüyor. İşte yazı yazıyor. Televizyon programına çıkıyor falan. Ana haber bülteni yapıyor. Ama insan bir parça utanma olur. Ya bir parça der ki, ya bak bu adam böyle bir şey söyledi kardeşim. Doğru söyledi. Burada bir şey yaparken sıklıkla bana söylüyorsunuz. Yani ya bir muhabirim, bakın ben şöyle mailler alıyorum. Açık yüreklilikte söyleyeyim size. Nasılsa zamanınızdan çaldım. Hakkınızı helal edin, kusura bakmayın. Şöyle mailler alıyorum. Zaman zaman ya bir muhabirin, ben küçücük demem meslektaşıma. Ama onlar öyle tabir ediyorlar. Küçücük bir muhabirin haberini gereksiz büyütüyorsun. Hayır, değil. Bir, orada emek var. İki, nerede yazdığının benim için hiçbir önemi yok. Haber önemli bir haberse büyütülmeli. Çünkü artık hırsızlık rutini oldu bu ülkenin. Haber hırsızlığı rutinin ötesine geçti. Herkes çalıyor. Sosyal medyada çıktıktan sonra bir de şöyle bir yüzsüzlük var. Anonim oldu kardeşim artık. Sosyal medyada 1 milyon kere döndü. Onu yapan? Ne olacak onun emeği? Ebru Karatos'un ben hayatımda görmedim, kimdir bilmiyorum ama doğru ve çok sağlam bir haber o. Çok sağlam bir haber. Arkasından ne geleceği önemli. Aklınızın yerinizin, kusura bakmayın, mevzuyu çok uzattım. Bir daha uzatacağım, bir şey daha söylemem lazım. Çünkü yayın arasında çok mesaj geldi, mailler geldi, sosyal medyadan tweet halinde yazanlar oldu. Ben onlardan bir tanesini şuraya ayırdım. Neredeydi? Gencer Bey, takip ettiğim kadarıyla birçok edebiyatçı, yazar, oyuncu kişiyi ya öldüğünde ya da ölüm yıl dönümünde bir cümleyle bile olsa andınız. Lakin Cumhuriyet'in 50 yılında sözü geçen bir şairi Sezai Karakoç anmaktan imtina ediyorsunuz sanırım. Umarım bilinçli bir tercih değildir. 1. Ben ilk yayında doğrudan tanıdığım, doğrudan bu ülkeye etki ettiğini düşündüğüm insanlardan bahsederim genelde. İkinci yayınlarda anmalar yaparım. Bu yayında da olacaktı zaten. 2. Ben şu konudaki ikiyüzlülükten çok rahatsızım. Yani en azından benim tavrımı bilin diye söyleyeceğim bu bölümü. Hoşlanırsınız, hoşlanmazsınız. Ben Sezai Karakoç şiiri sevmem. Benim sevmeme özgürlüğüm var kardeşim. Neden sevmem? Şiir çok öznel bir şey. Gerçekten çok öznel bir şey. Yani roman gibi, bir deneme gibi, doğrudan bir fikrin etrafında yazılmış işleri hariç tutuyorum. Öyle şiirler de var. Ama bir duygunun aktarımıysa söz konusu, o duygu herkese aynı şekilde geçmek zorunda değil. Ben Sezai Karakoç şiirini doğrudan benim içimde bir dünya falan açmış değil. Böyle bir şey uyandırmış değil. Ama kendisine elbette rahmet dileyeceğiz. Bir şair öldü sonuçta. Fikri dünyası bana uzak yakın diye değerlendirmem, böyle bir derdim yok. Ama şunu da söylemek isterim. Yani şiiri beni etkileyen bir şiir değildir. Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Yani bunu söylemekten sadece ben şundan çok rahatsızım. Dün Sezai Karakoç'la ilgili sosyal medyada yazılıp çizilenler var ya. Bakın size, kalıbımı basarak söylüyorum bunu. kalıbımı basarak söylüyorum. Onlardan en az %80'i 200'lünün ötesi. Hayatı boyunca Sezai Karakoç okumamıştır. Sezai Karakoç'a sallamıştır. Yani sonuçta tırnak içinde karşı mahallenin adamı gözüyle bakmıştır. Şair olarak değil. Ama dün sosyal medyada takipçi kasmak deyin, şirin görünmek deyin, bazılarıyla helalleşmek deyin. Oo, millet neler yazdı. Ben o 200'lüğün parçası olmak istemiyorum. Bu yayında zaten anacaktık ikinci yayında. Genelde de böyle yapıyoruz zaten. Ama bu 200'lülüğü de insanlara hatırlatmadan geçmek istemiyorum ve tekrar söylüyorum. Sezai Karakoç, ben, ya bana şiiri etki etmiş bir insan değil. Dediğim gibi şiir son derece öznel, yan yana kurulmuş söz öbekleri falan değil benim için. Bir duyguyu iletmesi gerekiyor. Bana iletmiyor. Ben de öyle bir çağrışım yapmıyor. Okuyan, seven, onu hayat tarzı haline getirmiş insanlar elbette olabilir. Ama zaten bir rahmet dilemekten imtina edecek falan değilim. Onun yeri burası, bu yayın. Oldu mu Gencer Bey? Yani sizin özelinizde söylemiş olayım bunu. Çünkü çok fazla mesaj gelmiş. Çok fazla mailler gelmiş. Dün akşam yazanlar olmuş. Vallahi dün akşam etrafınızdan şeyden görebilirsiniz. Ne kadar çok Sezai Karakoç seven varmış ya. Ben çok şaşırdım şahsen. Yani yaşam tarzını bildiğim, Sezai Karakoç'a uzaklığını bildiğim, o kadar çok insanın dün anmada bulunduğunu, ya çok severdim falan yazdığını gördüm ki. Ne güzel bir şaire değer vermişler ya. Bunun için de özür diliyorum ama söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü o 200'lülüğün bir parçası olmak istemiyorum. Ha, bugün onu unuttuk. Bakın Meral Hanım yazmış. Yıldız Kenter'in ölümünün ikinci yıl dönümü. Burada hani sevgili Deniz Başarır'ın kitabında Perde Kapanmasa Görecektiniz'de anlattık ya Kenter Tiyatrosu'nu. Yıldız Hanım'ın ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Devam edelim. Gazete Pencere'ye bakmıştık ya, çok uzattım yayını ama kusura bakmayın, o Odalar Birliği hikayesini anlatmasam olmayacaktı. Eksik kalacaktı. Çünkü araklayanlar o bölümünü bilmiyorlar. Eksik araklıyor. En azından bunu da gördüyse bundan sonra bir yazı daha yazar diye. Yardımım olsun, kıyağımdır. Nasıl olsa çalacaksın. Rahat çal. En azından biraz daha genişlet. Yazı eksik kalmış bilmediğin için. Erdoğan'a tuzak. İlk yayında çok konuştuk. MHP liderinin sözleriyle birlikte Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Şamil Tayyar'ın sözleri. Bu bir tuzaktı sözleri. İlk yayında çok konuştuk. O yüzden üzerinde durmayalım. Ali Babacan'ın, Deva Partisi Genel Başkanı'nın Devlet Bahçeli'ye MHP liderine sözleri. Hani biz aslında muhalefetiz. Ya Doğan görünümlü Şahin'iz diyor ya. Kaçamazsın demiş o da ona. Adaletin terazisi şaştı. Ya bu acayip bir haber. Alican Uludağ'ın haberi. Gazete Pencere birinci sayfadan keşke adıyla duyursaydı Alican Uludağ'ın. Çünkü o yaptı bu haberi dün. Çok da sağlam bir haber. Adaletin terazisi şaştı. Dikkatli dinleyin lütfen. Paravan şirketle yapılan 891 bin dolarlık dolandırıcılık davasının seyri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın eşi Avukat Gülçin Kıratlı'nın sanık savunmasını üstlenmesiyle değişti. Kıratlı'nın müdahil olmasıyla 3 sanık beraat etti. Karara itiraz eden savcı görevden alındı. Yerine atanan savcı da itirazı geri çekti. Bakın Türkiye'de adalet sistemi. Helal olsun Ali Can Uludağ. Dün o çıkardı bu haberi. O yaptı. Adını anmak lazım. Eminim haberin detayında vardır. Yani Yavuz'un bundan imtina edeceğini zannetmiyorum. Yani onun çıkardığı bir gazetede böyle bir haksızlık yapılabileceğine inanmıyorum. Evet, Deutsche Welle'den, Deutsche Welle Türkçe'den Ali Can Uludağ'ın haberine göre demiş. Sağ olsun. Yani bu işin çok mağdurlarından biri olduğu için atlayacağını düşünmüyorum. Siz de lütfen talep edin. Lütfen gazetecinin hakkını korumak sizin de ödeviniz aynı zamanda. O kadar basit değil. Yani en ayar olduğum hikaye bu. Artık anonim oldu ya. Sosyal medyada çok gezdi. Allah Allah, çıkartan, o haber için uğraşan, kendini riske atan, adını önüne koyan, o insanın hiç mi hakkı yok? Biz araklayalım, akşam ana haber bültenlerine sokalım, mis gibi üstüne oturalım, analiz kasalım. Ama adını anmayalım. Değil mi? Yok öyle ama. En azından burada, yani yetişebildiğim müddetçe yapmaya çalışıyorum. Lütfen sizden de rica ediyorum. Ben ne muhteşemim değil, siz de yapın. Doğrusu bu. Ve yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Muhabirlik yapmamış adamdan gazeteci olmaz. Adam burada 13 gramlık farkı olan değildir. Muhabirlik yapmamış hiç kimse sokakta. Sallayın onu. köşem var falan. Al köşende otur, köşe takımı yaptır bir oraya. Bir tane de zigon çekersin. Mis. Hürriyet'te dediğim ilginç manşet: Muz Kralı'nın kokain seferi. Mersin Limanı'nda ele geçirilen muz kolilerine saklanmış 1.3 ton kokainin arkasından ilginç bir isim çıktı. Muz Kralı olarak bilinen eski Kızıl Ordu subayı İzzet Rastoder. Çok ilginç bir isim. De bana ne? Bu ismin Türkiye'deki bağlantısı kim? Hacı abi bana onu anlat. İzzet Rastoder. Evet ya, isim çok ilginç. Mesela bizde koysan olay olur. Da onun buradaki muhatabı kim güzel kardeşim? Ben bunu bekliyorum. Bak, Timur Soykan'ın haberi duruyor ortada. 4.9 ton kokain Kolombiya'dan yola çıkıp Mersin limanına ineceği, kimin alacağı, hangi firma adına geleceği belliyken neden bir yıldır tek bir soruşturma açılmadı? Bana bunu anlat, bu hikayeyi anlatma. Ama bu haberin burada yer alması son derece önemli. Son derece önemli. Aklınızın bir yerinde kalsın lütfen. Hürriyet gazetesinin bu haberi yapması son derece önemli. Kime? Bilmiyorum ki. Kelim parladı mı? Parlıyor işte kel olunca ya. Madde madde sıraladı. Bu haberi buradan okumayalım. Boşver. Hürriyet. Hürriyete bu kadar maruz kaldığımız yeterli. Allah korusun yani, insanı çarpar. Devam edelim. Bakın sevgili Zeki Enes yazmış. Sezai Karakoç Necip Fazıl'ın aksine düzgün de bir insandı. Cenah'ın diğer çağdaş yazarları, şairleri gibi ilerleyen yaşında AKP fedaisine dönüşmedi. Ya bu sorun değil ki. Ben şairliğiyle ilgileniyorum. Ve orada beni etkileyen şey şu. Ya gerçekten şiirinin bende bir karşılığı yok. Yani olabilir. Tekrar söyleyeyim, şiir çok öznel bir şey kardeşim. Sende bir şey uyandırmıyorsa senin için güzel değildir o. Yani bunu söyleme özgürlüğü olmalı insanların. Yok, Kazım Öztürk demiş ki Konşimento'da yazar, o kadar kolay ki malın sahibine ulaşmak. Gerek yok ki, zaten ulaşıldı. Ulaşıldı. Buradaki Hürriyet manşeti için mi söylüyorsunuz? Bence o manşetin nedeni o değil. O manşetin nedeni başka birine yönelik. Yani bu kokain operasyonları nasıl oluyor ya? Yani bak, arkasından bu çıkıyor. Hani bu operasyonları kimler yapıyor? Kolluk kime bağlı? Bunun arkasından nasıl bir... Kelim parladı mı? Şurası. Kel bu, parlıyor ya. İstemesen de parlıyor. Görünüyorsun. Neyse, devam edelim. Gazete Pencere böyle. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet'in manşeti ülke tepe taklak. Şehriban Kıraç yapmış haberi. Ekonomi hiç bu kadar sahipsiz kalmamıştı. Döviz ve altın aldı başını gidiyor. Doğru. Doğru. Hani kim müdahale edecek? Bilmiyorum ki. İktidarın ekonomiyi düzeltebileceğine ilişkin en ufak bir umudun kalmaması ve sürecin akışına bırakılması ülkeyi yoksullaşma girdabına soktu. Zamlar ve enflasyonu tetikleyen Türk lirasındaki erime artık saliselere düşerken dolar 10.35 ki eksik haber 10.45 oldu. Çeyrek altın 1000 liraya aştı, 1000 lira 9 kuruş oldu. Bakan Elvan enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz dedi. Vallahi Sayın Elvan, ben de düşündüm, arzuladığımız yerde değiliz galiba. Ne arzuluyoruz biz? Hani şiddetle arzuluyorum dediğiniz neyiniz var ya? Ya ben mesela işsizliğin düşmesini şiddetle arzuluyorum. Vallahi. Böyle bir manyaklığım var. Millet neler arzuluyor? Biz ülkece kafayı kırdık. Böyle şeyler arzuluyoruz. Bizim arzulayabileceğimiz başka bir şey kalmadı fazlaca. Bunları arzuluyoruz biz. Korgun kaymakamına CHP'den Türk bayrağı aldın mı sorusu. Günün en mancınık haberi. Neden? Ya ayıp bu haber ya. Haberin yapılması ayıp değil. Haberin yapılması gerekiyor. Bu habere konu olan her şey son derece ayıp. Gerçekten demokrasi adına ayıp. Utanç vesilesi. Atatürk ve Cumhuriyet vurgulu 29 Ekim konuşması nedeniyle görevden alındığı öne sürülen Korgan Kaymakamı Akbulut'a hakkında başlatılan soruşturmada ilginç sorular yöneltildi. Akbulut'a alkollü müydünüz? Ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanından Türk bayrağı aldınız gibi sorular soruldu. Ne güzel değil mi? Akbulut'a verdiği 19 sayfalık savunmada Cumhuriyet Bayramı'nı en yüksek coşkuyla ve katılımla kutlamak, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Cumhuriyet'in niteliklerini gözeterek etkinlikler düzenlemek ve coşku hissiyatını artırmayı görevim bilerek bu bilinçle hareket ettim demiş. Amaç üzüm yemek değil. Yani işte... Hani filmde vardı ya Cem Yılmaz'da Ozan Güven. Elması verdikten sonra bir dileklerini iletiyorlardı. Mezler inşallah diye. amaç artık yani Bağcı'ya doğrudan, hani saldırgan Bağcı'ya, yarıcı Bağcı'ya, çalışan Bağcı'ya, o şekilde yani. Ayıptır ya. Gerçekten ayıptır. Gencecik bir kaymakamın peşine düşmüşler. Sebep 29 Ekim'i coşkuyla kutlamak. Ya yapın bunu, yapın. Yapın bunu. Gerçekten yapın. Daha beterini yapın. Çünkü bu zulüm arttıkça insanların ne kadar korktuğunuzu, daha kabak gibi gördüğünü fark etmiyorsunuz. Yapın, daha fazlasını yapın bunu. Önünüz açık. Ha, Hakan Ünal demiş. Sövmeseler bari. Evet. Sövmeseler bari. Helalleşme için açık mektup. Günün önemli haberlerinden biri. Neden? Şimdi diyeceksiniz ki ya adam grup toplantısında söyledi. Kardeşim önemi ne? Cumhuriyet Gazetesi'nin yazmasında önemi. Yani orada geçen bazı kavramların yayın arasında da mesajlar. Mesela neden Roboski dedi diyor. Neden Uludere demedi? Orada önemli olan yaşananla sadece helalleşmek değil ki. Bu ülkede bir takım isimler üzerinden, değiştirilen isimler üzerinden de o helalleşmeyi yürütmek. Ya çok tuhaf bir ikiyüzlülüğümüz var bizim ya. Çok tuhaf, gerçekten çok tuhaf. Bak bir örnek vereceğim. Türkiye'de mesela çok şahane bir dizi. Kulüp dizisini izliyorsunuz, tamam mı? İzliyor, herkes gaza geliyor, coşuyor. Ulan Ladino unutulmuş dilbe. Yazık Yahudilere ne kadar eziyet edilmiş. Ne kadar eziyet edilmiş diye bildiğin o dizide gördüğün çok daha fazlası var. Varlık vergisi dediğin hikaye bir utanç kaynağı, bir faşizm uygulaması. Sadece o değil. Orada insanların gittikleri yerler, aşkale hatıraları, bunların hepsi utanç verici. 6-7 Eylül olayları utanç verici. Ama bakın şu da utanç verici. Mesela orada semtin adı Tatavla diye geçiyor, Kurtuluş semtinin. İnsanlara ben o gün yayında söyledim. Pek çok insan itiraz etti. Dedi ki ya evet ya niye Tatavla olarak kalmadı? Peki doğuda isimleri değiştirilen yerler? Karadeniz'de isimleri değiştirilen yerler. Neden onlarla ilgili bu kadar rahat söyleyemiyorsunuz? Efendim? Ya kardeşim en az 200'lüyüz diye bunun için diyorum işte. Yapma. Yapma. Hepsi senin için aynı derecede olmalı. İçimizdeki faşisti öldüremediğimiz sürece burada adam atamayız biz. Adalet duygusundan bahsedeceksek herkes için adaletli olacağız. Oraya Tatavla'nın ismini niye değiştirdiler diye soruyorsun ki anlattım hikayesini sana. Ya zaten aportta bekliyorlar ismi değiştirmek için. 1929'da çok büyük bir yangın çıkıyor orada. Tatavla'da 500 küsür yer yanıyor. Cayır cayır evler yanıyor, insanlar ölüyor falan. Ondan sonra fırsattan istifade, yangın söndürülüyor deniyor. Aa kurt, kurtul. Ya ne güzel oldu bak kurt. Vallahi hay ağzını öpeyim ya kurtuluş. Ağzımdan aldın. Tam da yeri. Kurtuluş yapalım. Niye? Niye ona söylüyorsun aynı şeyi? Öbür taraftan Roboski'ye Roboski demiyorsun da Uludere diyeceksin diye bağırıyorsun. Ya kardeşim olmaz. Bunun arası olmaz. Olamaz. Olabilemez. Kendinle mücadele edeceksin. Bak. Zeki yazmış. Kurtuluş düğüm çevredeki caddeler. Ergenekon, Türk Beyi, Baysungur. Ya ayıptır kardeşim. Ya ayıptır be. Yani orada Türkiye'nin Yahudi varlığının, varlık kelimesini bilerek kullanıyorum. Bu ülkenin kurucu unsurudur o insanlarda. Hani işi başı sıkıştığı zaman Çanakkale'de yan yana yatıyorlar diye zırlamayı biliyorsun. Kurucu unsurudur. Ya o insanlar yokmuş gibi davranmak kimin ne işine yarayacak ya? Herkes kendi içindeki faşisti öldürecek önce. Yapabildiğimiz kadar tamamen becerecek miyiz? Vallahi zannetmiyorum ya. Çok zor. Çok zor yani bunu yapabilmek. Neyse, bilelim de. Ya ben en azından sözümü söylemiş olayım ki. Vallahi yani bu içinde kalırdı çünkü söylemesem. Türkiye'de çok güzel gazlıyor herkes. Çok güzel. İşine geldiğini görüyor ama sadece. Herkes sadece bir mahalle değil, öbürü de böyle çalışıyor. Hiç fark etmiyor. Şahin Bey ona emanet Hazal Hocam bir haberi var. Cumhuriyet Gazetesi'nden bugün sizinle paylaşmak için ayırdığım haberlerden biri. Gaziantep Şahin Bey Belediyesi ki artık yani oradan gelen haberin haddi hesabı yok. Belediye başkanının ortağının akrabası belediyenin 3 iştirakinde birden yönetici. Ne güzel değil mi? AKP'li Şahin Bey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'nun ortağının akrabası Buket Yıldırım'ın belediyenin iki iştirak şirketinde genel müdür, bir şirkette de yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı. Yetmez. Vallahi bizim eve de kayyum atayın. Antep'te değiliz gerçi ama. Nepotizm yeni tanım sahibi oldu ya bu iktidarla birlikte. Vallahi nepotizmin yeni tanımı var artık. Öbürü çok güdük kaldı. Eş, dost, akraba kayırmacılığı. Allah'ın eziği. Bu kadarını mı akıl ettin sen sadece? Eş, dost, akraba gerek yok. Ortak da var. Ortağın akrabası var. Yani ama hayatım çeşitlendir biraz bunu. Günümüzün koşullarına uy. Hayaldi. Olmaz olaydı ama oldu. Selahattin Akyüz, içimizdeki faşisti nasıl tespit edeceğiz? İşte deminki olayları düşünün. Nasıl tepki verdiğinize bakın bir. Ondan sonra size sorduğum sorunun cevabını kendinize verin. Yani haddim olmayarak bunu önerebilirim sadece. Tatavla'nın ismini neden değiştirmişler ya? Ya oradaki Yahudi nüfusunu göz göre göre insanları Aşkale'ye yollayarak, zorlayarak, Rumları aynı şekilde mübadeleye tabi tutarak falan değiştirerek o nüfusu sermayenin el değiştirmesi sağlanmış. Tatavla'nın adı Kurtuluş olmuş. Neden? Ben sana sorarım o zaman kardeşim. Neden öbürüne itiraz ediyorsun? Yapmayacağız. Yapmamayı öğreneceğiz. Zor, çok zor. Vallahi çok zor. Cumhuriyet böyle. Sabah gazetesine bakalım. Bunlar bozguncu. Seçimin kilidi gençlerimiz. Başkan Erdoğan, başkan. Gençlere seslendi. Küfürbazların suyu kaynadı. Aha, inşallah. İnşallah bütün küfürbazların. İnşallah. 2023 seçimde işlerini bitirelim. Oraya kalmaz kalmaz. Listesine hain darbecileri aldı. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme listesinde darbeci FETÖ'cülerin olması büyük tepki çekti. Mahkemelerle süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle. Yo, niye öyle diyorsunuz? Daha askerlik görevine yeni başlamış erin, o işte hiçbir alakası olmadığını siz de biliyorsunuz, bal gibi. Sözcü. Bak şimdi buradan bir haber göstereceğim size. Daha doğrusu bir haberin olmadığını göstereceğim size. Nasıl ele alındığını göstereceğim, haberin önemini anlayacaksınız. Sözcü. Siyasetin hali 50+1 tartışması. MHP lideri, bu sistemin meşruiyet temeli %50+1'dir. Cemil Çiçek, itirazlarım çok açık. Kim nasıl anlıyorsa anlasın. Aytun Çerkin'e konuşmuş o da. Devlet Bahçeli'nin bölümünü de Deniz Ayhan haberleştirmiş. Ve Şamil Tayyar'ın sözleri. Sosyal medyadan yazıldığı için ona bir mahreç konulmamış. Cumhurbaşkanımıza sisteme kurulan tuzaktı. İlk yayında konuştuk. Sen ne yaptın onu anlat bana. Bunlar hikaye, geç. CHP lideri Kılıçdaroğlu kimlerle helalleşeceğini tek tek açıkladı. Başak Kaya'nın haberi. Sözcü'de af buyurun düdük kadar. Neden? Şimdi Sözcü'nün okuru var güzel kardeşim. Şimdi bu okur var. Yani bu okur bu haberi okuyacak. Okurken diyecek ki hanım bir çay getir bakalım ya. Ya bu ne yapmış ya bu yine helal. Ya kimle helalleşiyorsun canım? Sinirlendim bak tansiyon hapımı da almadım. Yani sonuçta Türkiye layıktır, layık kalacak değil mi? Evet. Ya tabii Türkiye layıktır, layık kalacak. Ona da göstermen lazım. Haberi şöyle düdük kadar koyalım. Ne şiş yansın ne kebap. Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşilecekler listesinde 28 Şubat ikna odaları ve varlık vergisi mağdurlarıyla Gezi'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi dahil pek çok kesim bulunuyor. Yemin et şerefsizim. Ya git bir gez ya. Git bir gez hadi biraz hava al. Hadi. Hadi. Anladın mı şimdi neden önemli olduğunu güzel kardeşim? Cumhuriyet'te bu haberin yer alması önemli. Hani burada hep anlatıyorum, anlatmaya çalışıyorum ya. Bilebildiğim kadarıyla. Zaman zaman haddimi aşıyorsam bağışlayın ama bilebildiğim kadarıyla gazete okumanın inceliklerini, habere bakmanın inceliklerini anlatmaya çalışıyorum. Hani kurum içi bir personel olarak bunu bilen haddi olmadan. Maalesef sanatçıyım gerçi. Çok büyük analist abilerim, ablalarım var. Beni çok aşar ama haberin nasıl kullanıldığı çok önemlidir. Tavırdır o. Bunları mı anlattı Kemal Bey? Evet bence de. Şimdi demin anlattığım Roboski hikayesi daha oturdu mu kafanıza? Ya geç güzel kardeşim geç. Diyor yani Orhan Veli geç bunları anam babam bilirim ben yaptığımı diye. Yaptığınız görülüyor ya. Biliriz yaptığınızı. Sözcü böyle. Sen bana anlat. Hikayeyi anlat. Hikayeyi. Dünkü garanti haberini nasıl atladın sen birinci sayfadan? Bana bunu anlat. Bana bununla gel. Borsa yükseldi haberi yapmayı biliyorsun. Bugün utanmadan bu da piyasanın hali. Dolar 10.44 çeyrek 1021 yazabiliyorsun. Dün Türkiye'nin banka varlıklarından bir tanesinin %51'inin 2,5 milyar dolara araklanmasını haberleştiremiyorsun. Sonra diyorsun ki ben gazete yaptım. Bırak şuraya da bakarız sonra bir ara. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bugünkü manşeti ya AKP gidecek ya ülke bitecek. İş bulmak artık imkansız. 1,5 milyon kişi iş aramaktan vazgeçti. Birçok sektörde vadeli satışlar durdu. Satın alınan ürünler iade ediliyor. Döviz artışı fiyatları uçurdu. Artık zamlar çift taneli olarak gelmeye başladı. Dün perakende sektöründen sosyal medya üzerinde gördüm ben haberi. Kime ait olduğunu bilmiyorum. O yüzden yani adıyla anamayacağım. Ama şu vadeli satış hikayesinin tamamen kapandığını yazıyordu o sektör içinde çalışanlar. Artık yok öyle bir şey. Çünkü vade veriyorsun, vadenin içindeki oynaklığı sen dondurmuş oluyorsun. Yani diyorsun ki ben sana işte bir ay vadeli çek karşılığında atıyorum 120 kilo peynir verdim 6 teneke. Onun fiyatı orada kalmıyor ki bir ay içinde. Durduk yerde zarar ediyorsun. Durduk yerde. Vadeli satış tamamen durdu, artık çalışmıyor. Elinde para ne kadarsa o kadarlık alışveriş yapıyor. Esnaf da tıpkı yurttaş gibi ne kadarsa alışveriş yapıyor, satıyor, satabilirse satınca bitiyor. Bu kadar. Yerine yenisini koyacak parası var mı? Olabildiğini alıyor. Dönmüyor başka türlü, çünkü vadeye bağladığın anda geçmiş olsun. Buradan bir tane daha haberimiz vardı. Şurada da. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Hükümet Savunma Dürüstlük Endeksi yayınlandı. Güvenlik sektörlerindeki yolsuzluk riskini inceleyen araştırmada Türkiye çok riskli kategoride yer aldı. Türkiye'nin bulunduğu kategoride Çin var, Zimbabwe var, Meksika var. Yani Ruanda'nın önüne geçmişiz ama çok sevindirici bir gelişme. Ciddi söylüyorum. Yani öyle ülkeler var ki adını ilk kez duyacaksınız. Çok çok çok acayip ya. Yolsuzluk endeksi. Yani gidebileceğimiz yerin limiti yok ya. Öyle bir uçtuk ki. Dibin dibinin dibine doğru gidiyoruz şu anda. Bu arada yine yani ilk yayından sonra da geldi. Şimdi de bir yandan hala geliyor. Onlara da bakıyorum. Tekil olarak şunlar neden olmadı diye. Mesela Ömer Hoca demiş ki Şutruma'yla da helalleşmek gerekmez mi? Gerekir. Gerekir ama hocam bu olay bazında olmayacak bana kalırsa. Bence o bakış çok doğru olmaz. Yani eğer öyle olursa bu bitmez çünkü. Doğrusu sizin dediğiniz gibi ama öyle olmayacak. Bence bu bir bakış değişikliğini kastederek yapılan bir tavır. Evrensel'in manşeti yemekhane isyanı bir günde de var. Özellikle buraya bıraktım haberi. Çünkü Evrensel manşetten görmüş. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 1000'i aşkın öğrenci ucuz ve nitelikli yemek talebiyle üniversite rektörlüğüne yürüyüş yaptı. 5000 imzalı dilekçe rektörlüğe iletildi. Üniversite öğrencileri yemek haklarının peşindeler. Bakalım. Şuradan bir haberimiz daha vardı ama hangisi olduğunu... Dün Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Ya Hulusi Akar'ın oradan bir sözünü gördünüz muhtemelen ve şunu dediniz adım kadar eminim. Ulan saçmalamalara doyamadı insanlar ya. Türkiye'ye diyor istila girişimi oldu da S-400'leri kullanmadık mı diyor. Vallahi şahane bakış yani. Nefis. Hani neden bu silaha bu kadar para yatırımı yaptınız? Karşılığında neden Amerikalılarla papaz oldunuz? 1 milyar 400 milyon dolar kaptırdınız diye soruluyor. Hulusi Akar diyor ki istila oldu da S-400'leri kullanmadık mı? Yani olsa kullanacaktık diyor. Hadi ya. Çok ilginç. Bütçenin %20'si militarizme diye sürmanşetten görmüş dünkü Meclis Savunma Bütçesini. Evrensel o yüzden haberi ayırmıştım üzerinde duralım diye. Ya bu arada... Abdülkadir Selvi şey yazmış. Yani şöyle bir kafa var muhtemelen hepsinde. Tamam abi. Tamam yani bunlar ayrılmayacak ya. Dağılmıyor ittifak ya. Millet ittifakı. Ama en azından Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşmesi CHP'yi karıştırır mı? Vallahi bak yazının başlığı bu. Allah'ım inşallah karıştırsın. İnşallah. Yeni Şafak'ın manşeti üstadı kaybettik. Diriliş şairi Sezai Karakoç'un dünya sürgünü bitti. Büyük mütefekkir ve şairimiz Sezai Karakoç 88 yaşında vefat etti. Diriliş düşüncesinin mimarı olan Karakoç, varoluş mücadelesi ve ortaya koyduğu medeniyet tasavvuruyla bir dönemi şekillendirdi. Rehber ve öncü oldu. Allah rahmet eylesin. Genel merkezde FETÖ'ye teminat. Ne diyorsun? 15 Temmuz sonrasında KHK ile ihraç edilenleri yeniden kamuya alma sözü veren CHP bir adım daha attı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, tutuklu askeri öğrencilerin ailelerini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Basına kapalı yapılan toplantıyı Karaca sosyal medyadan duyurdu. Bir dakika dur. Bu insanlarla ilgili masumiyet karinesini çiğniyorsunuz her şeyin ötesinde. Ya hiç artık utanma arlanma kalmadı ya. Vallahi kalmadı bak. Çok ciddi söylüyorum. Hiç. Adam parti bülteni çıkartıyor resmen. He onları almışsınız. Akşama bakalım. Devlet yanınızda. Kız hangi devlet? Ben anmıyorum eğer oysa. Ha o değil. Başkan Erdoğan, başkan ve eşi Emine Erdoğan Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti. Acılarını paylaştı. Edildi ya o edildi. Bir gün önce Kılıçdaroğlu gitti. Ya 650 katlı bina yapıyorsun adama yönetemiyor şu süreci. Düşünsene torbayla para dağıtıyorsun. Deli personeli var. Devletin bütün imkanları elinde. Ama yapamıyor işte. Ah. Gitti. Bir gün önce Kılıçdaroğlu ziyaret etti. Çok acı. Beceremiyorsunuz. Vallahi beceremiyor. Ya yapamıyorsunuz kardeşim. Kabiliyetsizsiniz. Ciddi söylüyorum bak. Sanat ve iletişim konusunda yetenek -3. Hiç çalışmıyor kafanız. Hiç. EYT'li esnafa ikili formül. Ha EYT'liyi çözdün. EYT'li esnaf kaldı öyle mi? Aferin. Vergi kaydı olana tek seferlik borçlanma ve 7200 gün formülü gündemde. Ne zaman? 2023'e. Ha, inan sana para öder insanlar. Aptal çünkü hepsi. Sen beni emekli edip etmeyeceğini söyleme daha. Ben 7200 gün formülü üzerinden sana borçlanayım tek sefer öyle mi? Ol canım öp beni. Emekliye promosyon 2500 lira. Seninle bir alakası yok ki onun. Bankalar veriyor onu. Yatırımları gayrimenkule ekonomist. Miss ama. Hani İngilizce bayan anlamında. Bayan. Burcu Esmersoy döviz bürosundan çıkarken görüntülendi. Ego bozdurduğunu söyledi. Birikimleriyle gayrimenkule yatırım yapmayı tercih ettiğini söyledi. Demin de söylemişti. Keşke belirtti olsaydı bu. Evet. Bir söyledi. Evet doğru. Kıyafetlerimi ise ikinci el alıyorum dedi. Ekonomist. Erkek ekonomisttir. Ekonomisttir. Vallahi bak güzel isim ha. Ekonomisttir. Hadi oradan ekonomisttir. Hadi ekonomisttir. Bak güzel kullanılıyor ya tonlamayı doğru yaparsan. Ekonomisttir. Bak oluyor. Ya bunlar gazete yapıyor ya. İnanılır gibi değil. Kemal Bey'i geziye davet ediyoruz. Hangi geziye? Parası ödenmiş mi? Hanıt mı? Gelmez. Bak tanıyorum da söylüyorum. Vallahi gelmez. Ciddi söylüyorum adam eski hesap uzmanı. Girmez o işlere. Ya ben çok eleştiririm ama o işlerde hiç o taraklarda bezi olmaz. Vallahi gitmez bak. Ha İstanbul Gezi. Ha 2013'te Gezi olayları patladı. Sensin Gezi olayları. Gezi onun adı. İllegal örgütler Taksim'e çıktı. Yalancının AKM'yi terör posterleriyle donattı. Yalancı. Bütün projelere engel olmaya kalktı. Yalancının dibi. Kemal Bey de onların yanında yer aldı. Ha bu doğru işte. Ancak Erdoğan durmadı. Hem muhalefeti hem üst aklı devre dışı bıraktı. Dev eserleri Cumhuriyet'e kazandırdı. Ne diyorsun? Takvimde her şeye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Helalleşmeyi Atatürk Kültür Merkezi'nden başla. Yandaki listeyi de Gezi için sakla. Artist! Marmaray 29 Ekim 2013 Osman Gazi Köprüsü 1 Temmuz 2016. Dur burada. Dur oradan geçme. Bunlar için verilen geçiş garantilerini de yazsan altına. Geçenden geçmeyenden. Ne diyorum ben 6 yıldır burada kardeşim? Senin köprüden geçmemen köprünün senden geçmeyeceği anlamına gelmez. Evinde oturuyor da olabilirsin. Hani portakal soyuyorken böyle bir inceden bir tedirgin olsun. Yani eşin dostun der ki köprü geçti rahat ol. Allah! Kütahya Zafer Havaalanı. Yine yolcu gelmedi. Senden geçiyor yolcu şu anda. Ya günün saçma haberini okuyup bitireceğim. Takvim gazetesinde yok. Sabah çok sinirim bozuldu haberi okuyunca. Hataya yer yok haberin. başlığı. Çok özür diliyorum. Ama Hatay bölümü ayrı yazılmış. Olay Hatay'da geçiyor. Dikkatli dinleyin. Hatay'da iki kişi özel halk otobüsüne bindi. İnerken oturdukları koltukları da alıp gitti. Şoför şoka girdi. Bunlar nasıl hırsız? Aynı şeyi yaşadık. Sabah ben de okuduğumda bu hale geldim. Bir de düşün, sen şimdi bunu bu saatte duyuyorsun. Ben sabah 7'de görüyorum bunu. Sinir minir kalmıyor. Hani gazete pencere diyor ya, psikolojik sınırı aştık. Oo, ben aşalı çok oldu. 6 yıl önce yine başlarken tam aşmak üzereydim. Üstünde. 6 yıl önce tamamen açtım. Rahatladım artık. Özel halk otobüsüne biniyor. İnerken koltuğu da alıp gidiyor. Ya artık ülke var ya, yemin ediyorum delirmiş durumda ya. Toptan delirmiş durumda. Hırsızlık aldı başını gidiyor. Ne çalınacağı belli değil. Yokluk diz boyu. Böyle olunca da her şey çalınabilir. Düşünsenize ya, ne utanç verici bir şey. Mamaların üzerine elektronik kelepçe takıyorlar artık. Marketlerden çalınmasın diye. Mama. Yokluk o boyutta çünkü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün de burada oldunuz. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geldiniz. Oturup konuşmayı tercih ettiniz. Ve o konuşmanın içinde zaman zaman rahatsız olacağınızı bilerek buradaydınız. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Farklıyız. Farklılık dediğim şey demokrasi açısından büyük zenginlik. Gerçekten büyük zenginlik. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Konuşalım. Küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. 6 yıldır burada yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Demokrasinin tahammül demek olduğunu, birlikte yaşamaktan vazgeçmemekte direnmek demek olduğunu aklımızdan çıkartmayalım. Derseniz ki bu yayın sürsün, benim de desteğim olsun kardeşim, ben de destek vermek istiyorum. YouTube'a abone olun, bu önemli bir destek. Çok da basit bir destek ayrıca. İsterseniz YouTube üzerinden arama çubuğunu açın, YouTube uygulamasını. Bilgisayardan açın, cep telefonunuzdan açın, neyse tabletten. Girin, arama düğmesine tıklayın, büyüteç vardır ya, Ünsal Ünlü yazın oraya. Ara dediğiniz anda zaten kanala gelecek, abone ol düğmesine dokunun. Ya da daha kolayını söyleyeyim size. Ünsalünlü.com.tr benim internet sitem. Oraya girdiğinizde yukarıda abone ol düğmesi göreceksiniz. O abonelik de YouTube aboneliği. Oradan da yapabilirsiniz. Korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Mail adresi isteyecek ki yayınlar başladığında haber versin. Onu yaptıktan sonra, abone olduktan sonra yayınları eğer beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklamaktan lütfen imtina etmeyin. Ne olur, bu çok önemli. Çünkü bunu yaparsanız bu yayın başkalarına da önerilecek aynı şekilde. Onun dışında YouTube üzerinden maddi katkı sağlamak mümkün mü? Evet, katıl düğmesi var, isterseniz kullanabileceğiniz. Süper chat var, süper sticker var, isterseniz kullanabileceğiniz. Çünkü bu yayınlar ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da öyle olacak. Bunları isterseniz kullanabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı yine iletebilirsiniz. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük katkı 6 yıldır değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.